bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bilim ve Şarlatanlık. Hüseyin Batuhan. 1. Kaset 1. Yüz. Felsefe Dizisi. Bulut Yayınları 5. Basım 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan İsmail Emre Ülker. Bu kitap, insanları inanma konusunda daha bir titiz, güç beğenir kılmayı, onlarda bir tür inanma sorumluluğu bilinci uyandırmayı amaçlıyor. Erich von Däniken gibi inanılmaz fikirleri üreten sahtekarları, zakkumcu doktor Özel gibi en işe yaramaz teknolojileri geliştiren şarlatanları besleyen aptallığın anatomisine girişiyor. Ve rasyonel düşünmenin olmazsa olmaz koşulu, bilimsel şüpheyle bir türlü tanışamayan toplumumuzda, başta felsefe öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenlere, yeni kuşaklara bilimsel düşünme alışkanlıkları edinmede yol göstermeleri için sesleniyor. Bu kitabı zamansız ölümüyle bütün dostlarını acıya boğan, bilgelik timsali, unutulmaz insan Dr. Ayda Yörükan'ın hatırasına ithaf ediyorum. Hüseyin Batuhan. İçinde yaşadığımız günlerde kritik düşünceye şiddetle ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Körü körüne bir fikre saplanmamak, başkalarının söylediği şeylere rastgele inanmamak, basma kalıp düşüncelere, klişelere, sloganlara, peşin hükümlere kendimizi kaptırmamak, her şeyi aklın ve bilginin süzgecinden geçirmek, bu konuda kendi eğilimlerimizin, tutkularımızın ve menfaatlerimizin kritik düşünceyi köstekleyen zincirler olduğunu bilmek. Dr. Ayda Yörükan. Ale'nin Minerva veya Bilgelik adlı çevirisine yazdığı ön sözde. Ön söz. Elinizdeki kitabın biri teorik, öteki pratik olmak üzere iki amacı var. Teorik amaç, kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi gerçek bilgiyle sözde bilgi veya sahte bilgi arasındaki ayrımları belirtmek. Pratik amaçsa, bu bilgilerin ışığında karşılaşabileceğiniz herhangi bir fikir veya iddiayı doğru değerlendirmenize, yani o fikir veya iddianın inanılmaya değer olup olmadığını saptamanıza yardımcı olmak. Bu sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Her şeyden önce kişide bir inanma sorumluluğu duygusunun var olmasını gerektiriyor. Bir başka deyişle, kişi yanılmaktan, dolayısıyla yanıltılmaktan çekinen, yani şüpheci bir yaratılışta olacak. Zira şüphecilik, doğruculuk sevgisinin bir başka yüzüdür. Buysa hiçbir fikre kolay kolay inanmamayı, güç beğenir olmayı içerir. Buna göre bilgiye değer veren bir insan herhangi bir fikir veya iddia karşısında kendisine önce şu soruyu yönelten kişidir. Bu fikir veya iddia inanılmaya değer mi, yoksa ona inanmamam mı gerekir? Kitabın Şarlatanlık Nedir başlığını taşıyan ilk bölümü kafalarını bilgiyle donatmak, dolayısıyla boş veya temelsiz inanç ve fikirlerden uzak durmak isteyenlere bazı ipuçları ve ölçütler verme amacına yönelik. Gerçek bilgiyle sözde bilgi ayrımını daha somut örneklerle canlandırmayı amaçlayan ikinci bölümde, iki örnek bilim adamının gerek doğruyu araştırırken, gerekse bulduklarını sandıkları doğruları denetlerken, ne büyük bir titizlik gösterdiklerini ve böylece bilim dünyasına karşı nasıl bir sorumluluk sergilediklerini anlatmaya çalıştım. Bu iki örnek bilim adamının, Pasteur ile Koch'un bu titizlik ve sorumluluklarıyla karşılaştırıldığında neden kendilerini bilgi sanan bazı kişilere şarlatan denildiğinin daha kolaylıkla anlaşılacağını umuyorum. Görüleceği gibi şarlatanlık temelde bir ahlak sorunudur ve şarlatan bilim ahlakının ana kurallarını çiğneyen kişidir. Doğruluk sevgisine dayanan bilim ahlakının ana kurallarından biri yeterince, yani günün bilimsel standartlarının gerektirdiği ölçüde belgelenmemiş bir fikri doğru diye öne sürmemek, bir ikincisi, öne sürülmüş olan bir fikre yöneltilecek bütün eleştirileri gene bilimsel standartlara uygun bir biçimde bir bir cevaplandırmak, sonuncusu da bilim topluluğunun büyük bir çoğunluğunun kabul etmediği fikirleri savunmaktan vazgeçip susmasını bilmek. Şarlatanların bu kurallardan hiçbirine kulak asmadığını görüyoruz. Bu da onların kendinde bir değer olarak doğruyu değil, kendilerini sevdiklerini gösteriyor. Bu vesileyle bilim adamlığının her şeyden önce alçak gönüllülük gerektirdiğini anlıyoruz. Şarlatansa megaloman denecek kadar kendini beğenmiş bir kişi, yanıldığını kabul etmek şöyle dursun, bunun ima edilmesine bile tahammül edemez. İkinci bölümün sonuna füzyon mu, illüzyon mu diye bir kısım eklemiş olmamın nedeni şu: bilimle şarlatanlık, soğuk sıcak gibi karşıt kavramlar olmakla birlikte, her fikir veya iddianın mutlaka bu öbeklerden birine girdiğini düşünmek yanlıştır. Zira bir fikir veya iddia bilim ahlakı kurallarından yalnız birini çiğnemiş olabilir. Bu nedenle onu şarlatanlık kategorisine sokmak doğru olmaz. Soğuk füzyon fikrinin de yeterince denetlenmeden ortaya atılmış bilimsel bir iddia olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Nitekim bilim tarihinde bu tür iddiaların pek çok örneğine rastlıyoruz. Kitabın paranormal olaylar bölümünde de bu tür örneklerle karşılaşacağız. Sözün kısası, herhangi bir fikre bilimsel ve sözde bilimsel damgalarından birini vurmakta acele etmemek gerekir. Hiçbir sınıflamanın tam doyurucu olmadığını bile bile şarlatanlık damgasını hak ettiğine inandığım fikir veya görüşleri iki ana öbekte incelemenin pratikte yararlı olacağını düşündüm. Teorik bilgiye ilişkin şarlatanlıklar başlığını taşıyan 3. bölüm, astronomiden jeolojiye, arkeolojiden tarihe ve biyolojiye kadar uzanan çeşitli sözde bilimsel görüşleri inceliyor. Belki hemen belirtmemde yarar var. Bütün kitap boyunca incelememi didaktik bir yaklaşım yerine okuyucuyla sohbet eden bir hava içinde yürütmeye çalıştım. Şarlatanlara yönelttiğim eleştirilerin yer yer bir alay havası aldığı da olacak. Bu çoğu zaman kaçınılmaz bir durum, ancak her eleştirinin rasyonel bir gerekçesini vermekten de geri kalmadığımı sanıyorum. Teorik şarlatanlıklarda bilgiçlik taslama eğiliminin ağır bastığı görülecektir. Hatta hiç anlamadıkları, en azından uzman olmadıkları alanlarda yeni bir çığır açma sevdasında olanlar da var. Yüzyılların birikimiyle binlerce aklı başında bilim adamının alın teri ürünü olan en sağlam bilimsel teorileri bir çırpıda alaşağı etmeye kalkışan bu kişiler arasında oldukça bilgili, hatta akıllı olanlar bulunmakla birlikte genellikle uzmanlık alanları dışında boy gösterme hevesine kapıldıkları için gülünç olmaktan kurtulamıyorlar. Ancak bu onların bilgisiz halk yığınlarının gözünde bazen bir deha gibi görülmelerini engellemiyor. Tam tersine lise, hatta üniversite eğitimi görmüş insanlarda bile bazen bu izlenimi uyandırabiliyorlar. Beni bu kitabı yazmaya iten faktörlerin başında bu durumu hayretle, hatta bazen dehşetle izlemiş olmam geliyor. Lise eğitiminin gençlere doğru dürüst bir bilim kültürü kazandırmadığını eskiden beri biliyordum. Ancak Daniken olayı bu konudaki karamsarlığımı neredeyse bir umutsuzluğa çevirdi. Nasıl olmuştu da gerizekalı bir eski otel katibinin hiçbir iler tutar yanı olmayan, baştan aşağı saçmalıklarla dolu olan kitabı, Tanrıların Arabaları, iyi kötü bir lise eğitimi görmüş, hatta üniversite bitirmiş yüz binlerce insanın ilgisini çekebilmişti. Bunca eğitim hiç mi işe yaramamıştı? Yoksa insanların ezici çoğunluğu düpedüz aptal mıydı? Beni en çok şaşırtan da birçok teorik konuyla olduğu gibi tarihle de pek fazla ilgilenmeyen, sözüm ona kültürlü insanların deli saçması olduğu daha ilk satırlarından anlaşılan bir teoriyi bu derece ciddiye alabilmiş olmalarıydı. Bunun ardından zakkum olayı patlak vermeseydi belki bu kitabı yazmaya gene de kalkışmazdım. Ancak bilimsel düşünüş alanındaki perişanlığımızı daha da belirgin bir biçimde gözler önüne serdiğinden mi, yoksa insan sağlığını tehdit eder gibi görünen gelişmelere gebe olduğundan mıdır nedir, bu ikinci olay bana daha da ürkütücü geldi. Bu aşamada insanları her türlü şarlatanlara karşı uyarmak görevinden kaçamayacağımı düşündüm. Elinizdeki kitap da bu kaygıdan doğdu. Zakkum olayının bence asıl ürkütücü yanı, Doktor Özel adındaki şarlatana başta zamanın Sağlık Bakanı olmak üzere birçok kişinin arka çıkması, hatta tanınmış bir avukatın kendisini insanlığa hizmet etmekten başka bir amacı olmayan bir kurtarıcı olarak halka takdim etmesiydi. Oysa ortalıkta elle tutulur herhangi bir buluş olmadığı gibi, bütün kanser türlerini iyileştirdiği iddiasıyla ortaya çıkan bu eski operatör, ilacım dediği ne idüğü belirsiz bir ekstreyi izin almadan ve bütün tıbbi ahlak kurallarını çiğneyerek hastalarına uyguladığı için ceza da almış biriydi. Nasıl oluyor da amatör bile sayılmayacak, tıp çevrelerinde adı sanı duyulmamış biri, hem de devletin televizyonundan halka neredeyse büyük bir mucit gibi sunulabiliyordu? Bu bence gerçekten de akıl almaz bir davranıştı. Gerçi Sayın Bakan televizyondaki panelde bazı tıp profesörlerini bir araya getirmiş ve onların bu mucizevi ilaç konusundaki görüşlerini açıklamalarına imkan vererek kendisinin yan tutmadığı izlenimini uyandırmak istemişti. Ancak gerek özgeçmişinden, gerekse dünyadaki kanser araştırmalarının bugün varmış olduğu aşamadan Doktor Özel'in değil televizyona çıkarılması, ciddiye bile alınmaması gereken bir şarlatan olduğunu anlaması gerekirdi. Sayın Bakan'ın suçunu belki bir tek şey hafifletebilir. Onun da birçokları gibi bilim kültürü olmaması. İnsan gene de bakanlık mevkiine kadar yükselmiş bir kişinin bu derece açık bir şarlatanlık olayını fark edememiş olmasına şaşıyor. Daha da çok şaştığım şey, Doktor Özel'i televizyonda lanse etmeden önce kanser uzmanları başta olmak üzere bu konuda bilim adamlarına danışmayı akıl edememiş olması. Bu kitapta Doktor Özel'den de beter şarlatanlarla tanışma fırsatı bulacaksınız. Ancak bildiğim kadarıyla bunlardan hiçbiri devlet televizyonundan ve bir bakan tarafından halka tanıtılmamıştır. Kitabımın 4. bölümünü pratik bilgiyle ilgili şarlatanlıklara ayırmamın nedeni, en çok da tıp alanında rastlanan bu tür şarlatanlıkların yalnız insanın kesesine değil, sağlığına da zarar verebileceği kaygısı oldu. Nitekim ortodoks bilimsel yöntemlerle tedavi olması gereken bir hastanın, çabuk veya kesin tedavi yollarını bildiğini iddia eden bir şarlatana kapılıp bilimsel yöntemlere sırt çevirmesi, tehlikeli hatta bazen öldürücü sonuçlar doğurabilir. Şarlatanın tedavi edebildiğini iddia ettiği hastalık, ne kadar ciddi ise ortodoks tedavilerden vazgeçmek o derece tehlikeli olabilir. Şarlatanlar da bunu bildikleri için ortodoks tedavi yöntemlerinden sonuç alınamayan, Doktor Özel'in deyimiyle olmaz vakaları üstlendiklerini söylerler. Oysa bu şarlatanların başvurdukları çok kurnazca bir aldatmacadır. Bu tür umutsuz hastalar kazara iyileşirlerse bunu şarlatanların tedavisine borçlu olacaklardır. Onun ellerinde ölürlerse bundan o sorumlu tutulamaz. Zira nasıl olsa öleceklerdi. 4. bölümün 1. kısmı neredeyse her türlü hastalığı iyileştiren ilaçlar ve yöntemler bulduklarını iddia eden tıp şarlatanlarını anlatıyor. Bu kısımdaki şarlatanlar arasında Doktor Özel'e bile taş çıkartanlar olduğunu görüyoruz. 2. kısımda homeopati, kiropratik, akupunktur gibi tıbbi kültleri inceliyorum. Bu kültlere taraftarları alternatif tıp diye gösterişli bir ad takmışlar. Amaçları da bu tür uygulamaları şarlatanlık suçlamasından korumak. Eğer tıp bir bilimse birden fazla doğru olamayacağına göre ortodoks tıbbın bir alternatifi olamaz. Daha doğrusu bilim her türlü alternatif görüşleri kendi içinde üretir, onları birer birer denetler ve içlerinden en az şüphe ve eleştiri konusu olanını geçici olarak doğru sayar. Bu nedenle ortodoks tıbbın yanı başında onunla at başı giden bir başka tıbba yer yoktur. Nitekim ileride göreceğimiz gibi alternatif tıp deyimi altında yasallaştırılmak istenen bu tür tıp kültleri fazla bir zararı görülmeyen, hatta bazen insanın maneviyatını kuvvetlendirmek gibi bir faydası da olan pratiklerdir. Birçok ülkede bunlara göz yumulmasının da nedeni budur. Hemen bütün devletler uyuşturucu satılmasını yasaklamışlardır. Ama sigara ve alkol kullanımı serbesttir. Zira devletler bireyin sağlığını korumada kraldan fazla kralcı olmak istemiyorlar. Okkültizm başlığını taşıyan 5. bölümde iki kısımdan oluşuyor. Gizli nesneler nasıl bulunur başlığını taşıyan 1. kısımda kendilerinde olağanüstü sezgisel yetenekler bulunduğunu iddia eden kişilerin 5 duyumuzdan herhangi biri yardımıyla algılanması mümkün olmayan maden ve su damarları, kayıp kişi ve eşyalar gibi gizli nesneleri nasıl bulduklarının bilimsel açıklaması yapılıyor. 2. kısımda ise günlük yaşamda hala pek çok tiryakisi bulunduğu anlaşılan astroloji ve palmistry, el falı gibi falcılık kategorisine giren uğraşlar eleştiriliyor. Bunlar arasında özellikle astrolojinin ülkemizde de gittikçe artan bir ilgi ve teveccühe mazhar olması bir hayli düşündürücü. Akıl dışı inanç ve pratiklerin bütün dünyada giderek yaygınlaşması, özellikle televizyon gibi kitle iletişim araçlarının işe el atması nedeniyle neredeyse bir salgın boyutlarına ulaşmış bulunuyor. Nitekim bir gazete haberinden öğrendiğimize göre bu hastalık bize de sıçramış. O kadar ki tur yapın düzenlediği astroloji kursları büyük ilgi görüyormuş. Bu kurslara politikacılardan iş adamlarına, ünlü cerrahlara ve ev kadınlarına varıncaya kadar her kesimden insan başvuruyormuş. Modern politikacıların tıpkı eskiden müneccimlere danışan krallar gibi seçim sonuçlarını öğrenmek, iş adamlarınınsa piyasa ve borsalardaki gelişmeleri önceden bilmek amacıyla astrologlara başvurmaları ne kadar ilginç. Yoksa zaman ters doğrultuda mı akmaya başladı? 20. yüzyılın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sözüm ona kültürlü insanların tümüyle temelsiz bir yönteme, bir fala başvurması akıl alır gibi değil ama ne yazık ki gerçek. Bakın gazete neler yazıyor. Astrologlar şirketlerde ya astrolog kadrosunda ya da genel müdür danışmanlığı kadrosunda görev yapıyor ve dolar üzerinden maaş alıyorlar. Astrolog sayısının sadece 100'e yakın olması nedeniyle şirketler astrolog bulma sıkıntısı çekiyor. Hindistan'dan gelen ve tur yaptı kurs veren Erhan Şimşek adlı astroloğa danışmanın ne sorulursa sorulsun 5 milyon liradan başladığı öğrenildi. Vergi dairesine duyurulur. Bakınız Milliyet Gazetesi 30-10-1991. Bu arada ünlü bir cerrahımızın yapmayı düşündüğü bir ameliyatın ne sonuç vereceğini öğrenmek üzere astroloğa danışmış olması özellikle ibret alınması gereken bir olay. İşin daha da ilginç yanı bu sayın profesörün astroloğun tavsiyesi üzerine ameliyattan vazgeçmiş olması. Çok iyi de etmiş, zira ameliyatı bir başka cerrah üstlenmiş ve ister inanın ister inanmayın astroloğun tahmin ettiği gibi hasta ölmüş. Latife bir yana, bu hastalığın ülkemizde hızla yayılmakta olduğu anlaşılıyor. Nitekim Mark Ver Yıldız'ın konuşsun başlığını taşıyan bir başka gazete haberinden Metin Kiraz adındaki birinin Kadıköy'de bir dükkan açtığını, burada meditasyon ve büyücülükte kullanılan malzemeler, kitaplar, tarot kartları ve tütsüler sattığını, ayrıca müşterilerinin merakına göre yıldız haritası çıkarıp meslek, para, şans analizleri hazırladığını, bilgisayar yardımıyla raporlar halinde sunduğu analizlerinden 100 mark aldığını öğreniyoruz. Öteki meslektaşları gibi dövizle iş gören bu üstada göre de astroloji kesinlikle hayal tacirliği ya da büyücülük değilmiş. Buraya kadar anlattıklarım belki fazla önemsenmemesi gereken gelişmeler gibi anlaşılabilir. Ancak bu defa Nokta Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmadan işin tehlikeli olabilecek kadar ciddi boyutlar kazanmakta olduğu görülüyor. Dergide anlatılanlar doğruysa Ahmet Hulusi adındaki eski bir kuyumcu, Burç tarikatı denebilecek yeni bir tarikat kurmuş, amacı da bir bilim olan astroloji ile İslam'ı kaynaştırmakmış. Türk İslam sentezi olur da astroloji İslam sentezi neden olmasın? Bu yeni tarikatın ayrıntıları üzerinde durmayacağım. Merak edenler adı geçen dergiye başvurabilirler. Bakınız Nokta Dergisi sayı 9, 21-27 Şubat 1993. Ancak derginin verdiği bazı bilgiler tek kelimeyle ürkütücü. Varlıklı aileler ve genellikle gençler arasında yarım milyona yakın müridi olduğu iddia edilen Ahmet Hulusi'nin yandaşlarının bir bölümünü öğretmenler, evet yanlış duymadığınız öğretmenler oluşturuyormuş. Müritlerinin sayısı fazla olduğu okullardan biri de Kandilli Kız Lisesi'ymiş. Hatta bu lisenin hanım öğretmenlerinden biri Ahmet Hulusi ile birlikte TRT 2'de astroloji programına da çıkmış. Bakınız nokta sayfa 12-13. Bu sayın tarikat şefinin yalnız Kandilli Kız Lisesi öğretmen ve öğrencileri üzerinde değil, Ferit İnal Lisesi ile Sedat Simavi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri üzerinde de etkili olduğu, etkilediği kişiler arasında intihar edenler de bulunduğu anlaşılıyor. Söylediklerinden tipik bir şarlatan olduğu hemen anlaşılan bu eski kuyumcunun yaptığı astroloji artı din salatasının kuyumculuktan çok daha fazla para getiren bir altın madeni olacağını önceden görecek kadar usta bir astrolog olduğu şüphe götürmez. Nitekim yazdığı 11 kitap, doldurduğu 24 ses ve 12 video kaseti sayesinde servetini yüzlerce milyara çıkarmayı başarmış olması da bu tahminimi pekiştiriyor. Bir kısmı sözüm ona aydın olan binlerce kişinin bu tür şarlatanlara nasıl bu kadar kolaylıkla kapılabildiğine bu kitap boyunca ama özellikle aptallığın anatomisi veya inanmanın patolojisi başlığı taşıyan son bölümde açıklamaya çalışacağım. Ancak yeri gelmişken bir noktayı vurgulamakta yarar görüyorum. Şarlatanlık virüsünün yayılmasında başta televizyon olmak üzere iletişim araçlarının büyük suçu olduğu bence şüphe götürmez. Açıkçası medya para kazanma hırsı yüzünden her türlü saçmalığın yayılmasına bile bile araç olmaktadır. Elbette gazeteler, dergiler, kitaplar hatta televizyon yayınları özel sektöre ait oldukları ölçüde her şeyden önce ticari bir amaç gütmek zorundadırlar. Bu nedenle de en çok satan konulara yer vermeden edemezler. Bu bakımdan onların bu çıkarcı davranışlarını bir dereceye kadar hoşgörüyle karşılamak mümkün. Ancak Doktor Özel ve Ahmet Hulusi gibi tipik şarlatanların ve servet avcılarının devlet televizyonuna çıkarılmasına göz yummak mümkün değil. Zira devletin görevi halkı eğitmek ve aydınlatmaktır. Onun kafasını saçma sapan inanç ve fikirlerle doldurmaya çalışan insanların seslerini duyurmalarına aracı ve yardımcı olmak değil. Bir lise öğretmeni bir tarikatçı şarlatanla birlikte nasıl devlet televizyonunda boy gösterir? Devlet televizyonunun asıl görevi şarlatanlıkları ve şarlatanları teşhir etmek değil midir? Burada şu noktayı hatırlatmadan geçersem okuyucuda yanlış, hiç değilse eksik bir izlenim uyandırmam mümkün. Şarlatanlık ne bize özgü bir olay ne de en çok bizde yaygınlık kazanmış bir olay. Belki bazılarınıza garip gelebilir ama şarlatanlığın en yaygın olduğu ülkeler, bilim ve teknolojinin en gelişmiş olduğu ülkeler. Bunların başında da elbet Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bugün bu ülkenin dünyanın her bir yanına çeşitli tarım ve sanayi ürünleri yanında birçok kültür ürünü, sinema filmleri ve pop müziği gibi bu arada şarlatanlık ihraç ettiğini bile söylemek mümkün. En çok bilim ve teknik adamı üreten ve barındıran ABD'de şarlatanlığın da binbir türüne rastlanması ilk bakışta oldukça şaşırtıcı ama bunun yeri geldikçe açıklayacağım birçok sebebi var. Bu kitapta en çok yararlandığım kaynak bu konunun dünyadaki en büyük uzmanı sayılan Amerikalı bir düşünürün Martin Gardner'ın eserleri olduğu için büyük ölçüde Amerika'da çimlenen ve kök salan şarlatanlıkları tanıma fırsatını buldum. Ancak Fransa, Almanya ve İngiltere gibi uzun bir bilim ve teknoloji geleneği olan ileri batı ülkelerinde de bazı şarlatanlıkların yaygın olduğu anlaşılıyor. Beni en çok şaşırtan bir şey de bir zamandır Sovyet Rusya'da da bu tür gelişmelere rastlanması oldu. Zira bilindiği gibi komünist rejim yakın zamanlara kadar boş inançlara dayandığı ve halkı uyuşturduğu gerekçesiyle dini inanç ve pratiklere bile göz yummuyordu. Bu arada şarlatanlık dediğimiz türden fikir ve uygulamalara da pek yer verilmiyordu. Oysa Scientific American dergisinde yakınlarda yayınlanan bir makaleden Perestroika ile birlikte Rusya'da da bilim ve teknoloji düşmanı bir hareketin başladığını öğreniyoruz.